Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum, hepinize hayırlı günler diliyorum. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitek İnsan programında 2022'nin 16. programında Allah lütfederse bugün sizlere oruç ve kişiliğimizle alakalı, oruç ve insanla alakalı, oruç ve sağlıkla alakalı bazı derlediğim kısa bilgileri sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Can dostlarım, bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan@erkamradyo.com e-mail adresinden @MünirArıkan ya da @erkamradyo tweet adreslerinden ulaşabilirsiniz. İsteklerinizi, arzularınızı, taleplerinizi, beğenilerinizi, şikayetlerinizi, dualarınızı başımızın tacı Allah razı ve aleyhine iletebilirsiniz. Her zaman görüşleriniz bizim için bir hediyedir, bir navigasyon, bir kılavuz, bir pusuladır. Aziz dostlarım, biraz insan sağlığı ve kişiliği üzerinde orucun etkisini anlatacağım ama çok kısaca bazı kavramların zihnimizde yer etmesi adına şu mübarek oruç ayında, şu mübarek Kur'an ayında, şu mübarek teravih ayında, şu mübarek tefekkür ve itikaf ayında sizlere bazı kavramları zaten bildiğiniz ama hatırlatmak adına derli toplu hale getirdiğim bazı kavramları arz etmek isterim. Aziz dostlarım, dinde oruca gelmeden evvel dinde insanın bir tanımını ortaya koymamız lazım. Ben bugün modern psikolojinin, matematiğin, bütün fen bilimlerinin, fiziğin, kimyanın, tarihin, coğrafyanın insanı tanımlamadan evvel bilimi tanımlama çabasına girdiği için başarısız buluyorum. Mesela bir örnek vermem gerekirse, Ramazan ayına tefekkür ayı diyoruz. Ramazan ayı itikaf ayı diyoruz. Ramazan ayı Kur'an ayı diyoruz. Ramazan ayında yüzlerce ayet-i kerimede bize düşünmez misiniz, akletmez misiniz, bundan ibret almaz mısınız diye bizi düşünceye sevk eden Rabbimizin bu buyruğunu haşa kulak arkası yaptığımız yok ama biraz da gereği gibi amel etmiyoruz gibi geliyor. Mesela matematik dersinde ilkokul hatta anaokulunda matematiğin bir mizan, bir ölçü, bir tartı, bir yaratılış ilmi olduğunu, bunun her ilmin kaynağı Allah olduğuna göre, allemel insane ma lem ya'lem, insana bilmeden öğreten Rabbimiz olduğuna göre, Rab'le bir rabıtasını, Rab'le bir bağlantısını kurarak, ya Rabbimiz her şeyi yaratmadan evvel onun ölçüsünü, tartısını, standardını, mizanını oluşturmuştur evladım, yavrucuğum. Dolayısıyla sen de bir işi yapmadan evvel mutlaka onun mizanını, ölçüsünü, tartısını, standardını, usulünü, kaidesini oluşturmak adına matematiği bilmek zorundasın. Matematik bu aradaki dengeyi, aradaki bağlantıyı hesap etmeni, sonucu daha başlangıçta planlamanı ve iyi yönetmeni sağlayan bir bilimdir diye bu şekilde tanıtsa yavrularımızın matematiğe olan ilgisi, alakası çok daha farklı olacaktır. Ben ilkokuldan beri hatırlıyorum, kendimden ve sınıf arkadaşlarımdan ve gittiğim okullardaki öğrencilerin dertlerinden, ya hocam bu matematik bizim normal hayatta bu kadar bu saçma sapan formüller, şunlar bunlar, denklemler ne işimize yarayacak Allah aşkına diye bir eleştiri olduğunu biliyorum. Halbuki bir albay arkadaşım, çalışma arkadaşım, harita genel komutanı emekli, ya Münir'cim küresel trigonometri kıblenin konumunu hesaplamak için gereken bir ilimdir dediğinde benim matematiğe olan ilgim, trigonometriye olan nefretim bir anda sevgiye dönmüştü. Keşke dedim vaktinde, üstelik İmam Hatip Lisesi mezunuyum, İmam Hatip Lisesi'ndeki matematik öğretmenlerimiz keşke İslami terminolojiyle, İslami vecibelerle ilgili bize matematiği anlatsalardı. Mesela zekatın hesaplanmasında matematik, zaman vakitlerinin, namaz vakitlerinin hesaplanmasında matematik, kıblenin hesaplanmasında, bulunmasında matematik gibi gibi birçok miras paylaşımında, miras bölüşümünde matematik gibi birçok şeyi bize kendi dini terminolojimizle, vecibelerle anlatsalardı en azından bizim nesil buna çok daha farklı bakardı. Bu açıdan hani oruç tutun, oruç tutun, oruç tutun demezden evvel, evladım sen kimsin? Önce bir kendine bak diye yavrularımıza onların ne olduğunu anlatarak başladığımız bir vecibe onları çok daha iyi bir hale getirecektir. Amerika'da bununla alakalı bilimsel bir çalışma var. Bir okulda, İngiltere'de de benzeri olmuş. Bilgisayar yanlışlıkla bir sınıfın kodunu yanlış etiketliyor aziz dostlarım. Ve o sınıfa alt gelir grubunda, ondan sonra hiç kafaları çalışmayan, sosyokültürel olarak, ekonomik olarak bütün verilere baktığımız zaman problemli çocukların olduğu, göçmenlerden oluşan, işte çok böyle geri kalmış çocuklar etiketi basılıyor. Çok üst zekalı, üstün zekalı çocukların olduğu bir sınıfa. Yeni gelen hocalar da o etikete göre muamelede davrandıkları için işin garip tarafı çok böyle üstün seviyeli olan çocuklara bu şekilde bir affedersiniz ama gerizekalı muamelesi yapan bir etiket yapıştırınca aslında alt gelir grubunda olup hakikaten algıları da çok düşük olan, gelirle algının bir alakası yok ama yurt dışında, hani bizde yok, yurt dışında bu çok kesin bir açıklık vardır. Hatta matematiği bilmezler, ya okuma yazmayı bilmezler, anne baba ilgisi yoktur. Biraz da orada uyuşturucu, işte bütün böyle fuhşiyat, bütün zararlı alışkanlıklar çocukları sokağa çektiği için hakikaten anne baba çocuğun üstünden elini eteğini çektiğinde bir böyle hikat garibesi, bir zavallı gibi kalıverir. O tür çocukların olduğu sınıfa da bilgisayar yanlış bir etiket basıp onlar da süper zeka, çok akıllı, kültürlü, bilgili, çok iyi bir aileye sahip çocuklar etiketi bastığında yeni gelen öğretmenler bunlar da bu sefer o şekilde muamele ediyorlar. Bir yıl sonraki şeyler, sonuçlar inanılmaz derecede geçen senenin çok aksini gösteriyor. Çok üstün zekalı çocuklar yavaş yavaş körelmeye, aslında böyle anlayışları, idrakları az seviyede olan çocukların da inanılmaz bir şekilde geliştiğini görüyorlar. Hani bir insana nasıl davranırsanız öyle olur. Bir insana olduğu gibi davranırsanız olduğu gibi kalır. Olması gerektiği gibi davranırsanız olması gerektiği gibi olur sözü burada bizim kültürümüzde vardır aziz dostlarım. Bir insana 40 gün deli derseniz deli olur gibi. Bunu ağaca, kuşa, evde beslediğiniz hayvanlara, kediye, hatta büyüttüğünüz çiçeğe bile davrandığınızda büyümesi çok farklı oluyor. Bu anlamda her bir dini vecibeden evvel biz çocuklara Allah'ımızı, dinini, Kur'an-ı Kerim'i, peygamberini, melekleri, onun mefhumu olarak sadece Kur'an-ı Kerim elle tutulur, gözle görülür. Onun dışındaki bu soyut değerlerimizi anlatırken önce kendilerini anlatmaklığımız gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla dinde insana bir bakmamız gerekiyor. İnsan ahsen-i takvim olan, yeryüzünde Allah'ın halifesi olan, insanı kamil olarak görülen, meleklerin secde ettiği, imtihan olup cennette yaratılan ama imtihanı cennetteki o yasak ağaca yaklaşması dolayısıyla da oradaki imtihanı geçici olarak kaybedip tekrar oraya gelmesi için bir imtihana sokulan dünya hayatında, bunun içinde kendi özgür iradesiyle gelmesi çok önemli olduğu için, çünkü insan melek ve cin değil, kendi özgür iradesiyle, kendi özgür kararlarıyla cennete tekrar gelip o doğru yolu, o hidayet yolunu bulması gerektiği için de özgür iradeli bir şahsiyet olarak yaratılmış. Fıtratında kesinlikle iyilik olan, mayası bozuk olmayan, Allah'ın ona ruhundan üflediği, onu çok sevdiği ve ona bilmediği bütün esmanın isimlerini öğrettiği bir varlık insan. Böyle baktığımız zaman aziz dostlarım, yani çok değerli bir mücevherin, çok kıymetli bir robotun, çok önemli bir makine teçhizatın, çok kıymetli bir bilgisayarın, üstün zeka, süper bir yapay zekanın herhalde çöplüklerde kalmasını, depolarda çürümesini bekleyemeyiz değil mi? Mutlaka onun bir fonksiyonu vardır. Mutlaka ondan beklenen bir şey vardır. Eğer siz bir işlemci yapmışsanız bilgisayarda, onun anakartının da ona uygun olduğu çok üstün bir bilgisayarda, eğer çok üstün bir işlemci ise bu, bir RAM ise, bir kartsa, hafıza kartıysa, hard disk ise, onun depolanmasıyla alakalı bir kartsa ya da disk ise, öyle söyleyeyim, biraz daha hard disk deniyor. Onun en güzel bilgisayarda kullanmasını istersiniz. Aynen öyle. İnsanın da bunca üstün özellikleri onun kullanım alanını ifade ediyor. Hani ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye, ama halaktul cinne vel insa illa liyabudun ayet-i kerimesi bize bunun böyle olduğunu söylüyor. Allah'a kullukta bizim için bir şeref olsa gerek. Ben bazen görüyorum böyle belgesellerde, Afrika'da küçücük çocuklar ellerine tutuşturulan o silahlarla bir sürü böyle çirkeflik abidesi, çirkeflik çukuru olan çirkefliğin abidesi olmaz da terör gruplarının üyeleri oluyorlar. İşte kollarına bandajlar takılıyor, yüzleri değişik şeylerle boyanıyor, üstlerine farklı farklı ucube kıyafetler giydiriliyor. İşte o filancanın aslında bir terör örgütü, aslında insanlık düşmanı, aslında kendi ırkının da düşmanı, Afrika'nın da düşmanı. Böyle olmasına rağmen öyle bir beyin yıkıyorlar ki o küçük çocuklar o terör örgütünün bir askeri, bir neferi olmaktan, hatta kendi annelerini babalarını öldürüyor olmaktan gurur duyar bir hale geliyorlar. Bu kötülükte böyleyse, çirkinlikte, pislikte, çukurda böyleyse İslam'ın zirvesinde nasıldır diye muhalifinden böyle kıyasla bir düşünmenizi, tefekkür etmenizi istirham ederim. Allah'ımızın kulları olmaktan, Allah'ımızın bize ruhundan üfleyip gönlümüze yerleşmiş olmasından, bize şah damarımızdan daha yakın olmasından daha büyük bir mertebe olmasa gerek. Hele hele o kurban olduğumun bizi cennetine davet ederek, sizi çok seviyorum kullarım, sakın ha gerçek başarı budur, cennete gelmemezlik yapmayın, gelmezseniz, bu davetime uymazsanız, cennette size hazırladığı nimetler için o cennet soframa katılmayı kabul etmezseniz sizi yakarım ha, cehenneme atarım ha gibi içi sevgi dolu, bizim mutlaka orada olmakla isteyen bir daveti de anlamamız gerekiyor. Can dostlarım, dinde insanı anlattıktan sonra psikolojide bir insana bakmak isterim. İd dediğimiz alt benlik, ego dediğimiz benlik ve süper ego dediğimiz üst benlik üç ana klasmanda insanın psikolojik yapısını ortaya koyan yapılar. Temel ihtiyaçları olan, birbiriyle bağlantılı bir işleyiş gösteren, morali, motivasyonu, hormonal dengesi, duygusal yapısı, psikolojik yapısı, farklı fiziksel, bedensel, ruhsal yapısı olan bir insan, anı anına uymayan, zamanı zamanına uymayan, bunun içinde dopinge, motivasyona, desteğe muhtaç olan bir insan var. Yani dolayısıyla hani şöyle düşünün programın gidişatını, dinde ahseni takvim bir insan var. Psikolojide değişik moral motivasyona, çünkü vakalıkal insana zayıf ve insan zayıf yaratılmış. Her ne kadar ahseni takvim olsa da psikolojik ihtiyaçları hasebiyle, beklentileri hasebiyle, yazılımı hasebiyle. Dolayısıyla orucun buna nasıl bir tesir yaptığıyla da bir bağlantı kuracağım ilerleyen vakitlerde. Vatandaş olarak bir insana baktığımızda, devlet babanın baktığı, koruduğu, mal, can, namus bekçiliğini yaptığı, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek onun yaşamasına, onun abad edilmesine, ona çok düzgün bakılmasına önem veren bir yapı var. Ülke olarak baktığımızda, vatandaş olarak baktığımızda, ülkedeki insana vatandaş olarak baktığımızda böyle bir elimizde narin bir varlık var. Ailede baktığımız zaman Mevlana Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled'e dediği gibi, ey oğlum Sultan Veled, benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir diye, varlık sebebimiz olan, soyumuz olan, zürriyetimiz olan, çok menfaatperver bir bakış açısı olarak görünse bile aynı bir ağaç gibi ekip, sulayıp, büyütüp iyi bir hale getirdiğimizde meyve veren, insanlara faydalı olan, dolayısıyla bize de maddi manevi katkı sağlayan, haşa teşvite hata olmaz, bizim de böyle ekip, sulayıp, büyütüp, besleyip, yetiştirip çok güzel günlere hayır hasenatla yetiştirdiğimiz, vefatımızdan sonra da sadaka-i cariyemiz haline gelip amel defterimizi açık bırakacak zürriyetimiz, evladı iyalimiz insan ailede. Sosyal hayattaki insana baktığımız zaman aziz dostlarım, birbirine muhtaç. Yani dündü Brezilya'dan bir gönlü güzel kardeşimiz Müslüman oldu, İslam'la tanıştı. Bana diyor, zekatı anlattıklarında işte yıllardır aradığım müessese bu dedim. Bu toplumsal dayanışmayı bir vecibe haline, zorluk haline getirip fakirin, fukaranın bu derecede yanında olan bir din, hak din olsa gerek diye düşündüm ve İslam'a girdim diyor. Ne kadar önemli bir şey. Sosyal hayatta, toplumsal hayatta insanın birbirine muhtaç olması, komşu komşunun külüne de güle de muhtaç olması, birlikte yaşamak zorunda olan bir komünite, bir topluluk haline gelmesi, birbirine destek olarak iyi günde sevinçlerin bire bin verdiği, kötü günde acıların binde bire düştüğü bir toplumsal kompleks yapı. Entegre bir yapı. Aynı bir binanın tuğlaları gibi, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanında olduğu gibi, aynı bir vücudun uzuvları gibi, ayağa diken battığında beynin ürperdiği, gönlün kan ağladığı, bu anlamda son günlerde azgın bir şekilde artan Yahudi sapkınlığını, Mescid-i Aksa'mıza olan tecavüzlerini, oradaki kadın, kız, çoluk, çocuk, yaşlı, engelli, masum, gözünün yaşına bakmadan, ayrım yapmadan bütün Filistinli Müslüman din kardeşlerimize yaptığı, reva gördüğü ezayı, çektirdiği çileyi, haremimize saldırarak camlarını kırıp içeriye gaz bombaları, ses bombaları attığı, kurşunlarla oradaki 400'e yakın zavallı masum Filistin'i yaraladı. İsrail'in bu yaptığı vahşete de kendi gönlümüzdeki en üst perdeden gönül telimizi titreten, bam telimizi titreten bir rezonansla elimizden bir şey geliyorsa yapmak, gelmiyorsa dua etmek, gelmiyorsa onlara buğz etmek, lanet etmek bir boynumuzun vecibesi olsa gerek. Bu anlamda da sosyal hayatta din kardeşlerimizin bir vücudun uzuvu gibi olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Hani oruç da bunu sağlayacak diye biraz sonra bağlayacağım ama yeri gelmişken kısaca bahsedeyim. Küresel dünyada insana baktığımız zaman ama onca kalabalıklar içerisinde yalnız plazalarda tek başına bir hayat yaşayan bencil, tüketim çılgını, marka düşkünü, ondan sonra müşterisini veli nimeti kabul edip onu da sadece satış olduğu vakitlerde müşteri kabul edip, veli kabul edip ondan bir menfaati olmadığı vakitte de bütün bağlantısını koparan, parasına bakılan bir sömürme aracı olarak onu gören, bir gelir kapısı olarak gören, insanı hiçbir değeri baş tacı yapmayan bir insan profili var. Hatta bununla alakalı son dönemde çocuklarımızın durumuna baktığımızda bizim, sizin, hepimizin fark etmiyor, dünya çocukları, mazlum coğrafyalar dışındaki dünya çocukları azmış durumda. Tüketim çılgınlığı onları tatminsiz, doyumsuz, hadsiz, hesapsız bir hale sokmuş durumda. Daha dün sevgili kardeşim, Aydın kardeşimle konuşuyorduk, kuzenim. Yani ne olacak bu çocukların hali diye. Biz Ramazanlarda, bayramlarda dedelerimizin eski kıyafetleriyle, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık eski kıyafetleriyle bize bir şey dikildiğinde anneannem mezarı pürnür olsun, cennet makamı olsun inşallah. Cennet bahçelerine bir bahçe olsun mezarı, makamı âli olsun. O küçük dikiş makinesinde tıkır tıkır tıkır son bir arefe günü de bitirirdi ki heyecanı böyle şey olsun. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama o eski püskü şeylerden bile yeni olarak bize bir şey dikildiğinde sevincimiz inanılmaz olurdu. Şimdi 1, 11, 21, 31, 41, 51 kıyafetlerin, ayakkabıların haddi hesabı yok. Ama mutluluktan da eser yok. Bu tüketim çılgınlığını da bu anlamda düşünmemiz lazım. Aziz dostlarım, bu bağlantıyla oruç nedir'e gelirsek, dinde insanın terbiye edilmesi anlamına geliyor. Yani helal olan birçok şeyin bir dakika şimdi bu sana haram, iftar vaktine kadar bekleyeceksin diye. Bununla alakalı en uzun süren iki deneyden bir tanesi olan Harvard Üniversitesi'nde yapılan ve şu anda da hala çok popüler olduğu için birçok bilim camiası, akademisyenler, araştırmacılar, meraklı aileler tarafından yapıla gelen marshmallow deneyi diye bir şey var. Hatırım için internete girip bir bakarsanız kendi çocuklarınıza uygulayabilirsiniz. Eğer küçük yeğenleriniz, torunlarınız varsa onlar da uygulayabilirsiniz. Kameradan izlemesi çok inanılmaz güzel oluyor. Birkaç tane çocuğu bir odaya koyup böyle çokomel ya da puf dediğimiz şeylerin içinde olan şeyler var ya, marshmallow diyoruz, böyle yumuşak lokumsu lokumumsu bir malzeme. Ya çikolata da olur bu. Başka bir şeyle de yapabilirsiniz. Bir yenecek bir şey sonuçta. Çocukların önüne koyuyorlar. İçeride kameralar var. Diyorlar ki çocuklar, biz gelene kadar bunlardan yemezseniz gelince ikisini de yiyeceksiniz. Ama şu anda bir tanesini yerseniz öbürünü yemeyeceksiniz. Şimdi çocuklar kıvranıyorlar, bir tanesi alıyor ağzına tekrar çıkartıyor, bir tanesi kokluyor, bir tanesi öpüyor, bir tanesi dokunuyor. Yani o varlık içinde yokluk, var olduğu halde tokluk, ona olan tertip düzen içerisindeki riayet ve itaat o kadar çok önemli ki işte bu da terbiye sağlıyor. Sonra uzun yıllar devam eden bu araştırmanın sonunda tabii deneklerin büyük bir kısmı nasıl olsa yoktur diye yiyorlar. Ha şöyle, çok özür dilerim, bir konuda yanlış bilgi verdim. Aziz dostlarım, hakkınızı helal edin. Çocukların bulundukları odada tabaklarına bir tane marshmallow koyuyorlar. Bir tane diyelim lokum, çikolata. Biz gelene kadar bunu yemezseniz gelince bir tane daha vereceğiz diyorlar. Ama yerseniz de bir tane yemiş olacaksınız. Ama yemezseniz kazanç büyük yani. Ben bu deneyi aynı Rabbimizin, ya dünyada kısıtlı sayıda nimetler var, bunu haramlara, helallere uyarak, dinin sınırlarına uyarak yerseniz evet az olabilir ama ahirette sınırsız sayıda, sınırsız miktarda ölçüde size vereceğim ey kullarım demesine haşa teşbihat yok benzetiyorum. Sonra deney Acaba diyorlar büyük bir kısmı %90'ı 95'i o bir tane marshmallow'u yedi, bir tane çikolatayı yedi, lokumu yedi. Yemeyenler ikinci iki tane birden hediyeye mazhar oldular. Öğretmenleri onlara onu verdi. Deney bitti, yediler. Ama bu ikinci grup, yani yememeleri gereken vakitte nefislerini terbiye ile sabreden grup acaba hayatlarında nasıl diye deneyi uzatıyorlar. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl devam ediyor deney. Sonra bakıyorlar ki o nefislerine hakim olan, o önlerinde yememelirken vakitlerde konan marshmallow'u, işte çikolata yemeyen, sabreden çocuklar aile hayatında da, toplumsal hayatında da, akademik hayatında da, iş hayatında da çok başarılı olan insanlar haline geliyorlar. Deney hala değişik gruplar tarafından devam ettiriliyor. Siz de bu deneyin bir parçası olup ailenizde, tanıdıklarınıza, küçük çocuklara bunu yapabilirsiniz. Hakikaten izlemesi çok farklı oluyor. Aziz dostlarım, dolayısıyla böyle bir vecibeyle Rabbimiz bizi terbiye etmek istiyor. Ekonomiye baktığımız zaman Ramazan günlerinin canlanmasıyla, koronada tabii ki çok bedbaht yıllar geçti, 2 yıl. Ölü toprağa serpilmiş gibi. Ben bir gün memleketim Antep'e gittim. Böyle o sokağa çıkma yasağı da olduğu dönemlerde havaalanında yiyecek bir şey bulamadık. Yememiz lazım. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. İstanbul'dan gelecekler. 2 saat var arada. Oradan Maraş'a geçeceğiz. Akşam Maraş'ta kalıp orada program yapıp tekrar döneceğiz. İnanın can dostlarım, saat 9 gibiydi. Karanlık çökmüştü. Sadece polis arabaları vardı. Bir mekana gittik böyle yemek yiyelim diye, paket yapıp verebiliriz abi. Burada oturup yiyemezsiniz. Polisler kızıyor. Ya karşıda bir park var, hani oturup orada ayrı ayrı banklarda, ona da izin vermiyorlar. Tekrar paketi aldık, söylemi sayıp havaalanına döndük. Uzun bir yol yani. Orada yemek zorunda kaldık. Bu anlamda o şehrin o hareketli, cıvıl cıvıl, yaşam dolu yapısını da bir nimet olduğunu, küfran nimet yapmamak adına şükürdar olarak algılamamız lazım. Hakikaten Ramazan'ın geldiğinde, gelmeden evvel ben İstanbul'dan Mısır Çarşısı'na bir bakarım, Mahmutpaşa'ya bir bakarım, Tahtakale'nin olduğu yerlere bir bakarım. Hakikaten o alışveriş tatlı bir telaş, çünkü Ramazan geliyor, onun bir telaşı olur. Evler bir hareketlenir, temizlenir, Ramazan'a hazırlanır. Dolayısıyla ayrı bir ekonominin, piyasanın hareketlenmesiyle alakalı iftarlar verilir, Ramazan kolileri gönderilir. Fakir fukaraya fitreler verildiği için onların gelir durumunda bir artış olup onların harcamaları ekonomiye dahil olur. Dolayısıyla bir farklılık olur. İnanç turizminde yine bir canlılık olur. Gidilecek kutsal mabetlere, beldelere, elhamdülillah şu anda bütün yasaklar da kalkmış durumda. Gidiş geliş farklı olur. Camiler şenlenir. Ailede muhabbete vesile olur. Verilen davetler, iftarlar. Toplumda böyle bir ıslah mukavelesi gibi, artık ya Ramazan geldi, en azından oruçluyken böyle bir şey yapmayayım, Ramazan'da bir şey yapmayayım diye suçluların, hakikaten Rabbin rahmetine mazhar olmasını dua ettiğimiz bazı zavallı kullarında hırsızlığı, ondan sonra gaspı, insanlara zarar vermeyi bıraktığı bir dönem olur. Kişide bir nefis muhasebesine, ya ben nereden geldim, nereye gidiyorum, Rabbim benden ne istiyor, borcu niye tutuyorum, kuru kuru bir karın tokluğu üzerine çekilen bir ağız koruluğu ve bedene tutturulan bir şey olmasın, boş bir açlık olmasın diye bir nefis muhasebesine vesile olur. Allah katında vecibeler içerisinde değeri bildirilmeyen en belirgin, en değerli vecibe olması hasebiyle böyle bir işin sürpriz yönü de vardır. Böyle iftar davetleriyle insanların biraz daha birbirine kenetlendiği, biraz daha birbirini gördüğü, fakir fukara sofralarıyla bayağı da bir artıyor elhamdülillah. Görüyorum artık Medine tarzı iftar diye, Allah razı olsun. Fakir fukaranın biraz daha gönlünün hoş tutulduğu, Ümmet-i Muhammed'de böyle bir kardeşlik akdinin düzenlenmesinin yapıldığı, şeytanlar için de ayaklarının prangalandığı, onların böyle engellendiği bir özel dönem. Dolayısıyla birazcık hani avans verilen bazı korku filmlerinde olur ya, böyle birkaç tane zalim kişi ellerinde silahlarla av yapacaklardır insanları. Yollarlar böyle ormana. Derler ki sizi yarım saat süre kaçın, kaçabildiğiniz kadar, biz yarım saat sonra bulursak ama mahvedeceğiz diye. Hani o yarım saatlik süre, Rabbim 11 ayın sultanı olarak 12 ayda bir ayı şeytanı bağlayarak bize bir avantaj, bir avaraj sağlamak istiyor. Bunu da böyle görmek lazım. Peki bu tuttuğumuz orucun bu anlamda varlığa sabretmek adına, varlıkta sabretmek adına, hani darken yok, darlıkta sabır mecbur zaten, ama varlıktayken sabretmeye, içimizde o merhamet Pınar'ın coşmasına, akmasına, yardımlaşmayla, paylaşmayla, var olan nimetlerin farkına varmaklığımızı sağlamasıyla ve en önemlisi İslam güzel ahlaktır diye buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Küslüklerin bitmesi adına bir sulhun, bir barışın, bir kardeşliğin, bir dostluğun, bir kaynaşmanın bütün alemi İslam'da gelmesi adına çok önemli bir ahlak mayasıdır diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arkan'la Nitek İnsan programındasınız. Oruç ve maneviyatımız, oruç ve sağlığımız, oruç ve toplumsal yapımız, oruç ve ailemiz gibi orucun manasını idrak etmekliğimize vesile olma sesi bir hazırladığım programın birinci yarısında kısa bir ara vermek istiyorum. Az sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Tek İnsan programının ikinci yarısında yeniden sizlerle birlikteyiz. Orucun kendi manevi hayatımızdaki, fiziksel, bedensel hayatımızdaki, uhrevi hayatımızdaki, aile ve sosyal hayatımızdaki yerini, önemini, etkilerini konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bütün bunların içerisinde oruç ve ahlakı, oruç ve toplumu, oruç ve insanı, oruç ve aileyi biraz kısaca ele almıştık. Bu son bölümde bize faydalarını ve oruç ve sağlık diye inşallah orucun şifasından da biraz bahsederek bizdeki tamamlamak isterim. Can dostlarım, özellikle bir fayda sağlamak için insanın bir hedef belirlemesi gerekiyor. Bu anlamda Ramazan öncesinde, Ramazan'ın gelmesine böyle bir ay kala, ya çok önemli bir ay geliyor, bu ayın bizden bazı istekleri, talepleri olacak, evimiz buna hazır mı, şirketimiz buna hazır mı, bedenimiz buna hazır mı, ülkemiz, sosyal yapımız, kültürel yapımız buna hazır mı diye kurumlarımızın bunu çok idrak etmesi lazım. Tabii hayran olunmaz ama sadece bir tespit adına kendi derlerine sahip çıkmayı, Hristiyanların kendi Noel'lerinde o Aralık ayı boyunca kendi kültürel ve dini değerlerine uygun filmlerle, müziklerle, alışveriş merkezlerinde ve sosyal hayattaki o süslemeleriyle inanılmaz bir şekilde Noel Baba, işte çam ağaçları, işte yok renk geyikleri, kızaklar, arabalar, hediyeler falan derken çocukların böyle zihninde onu inanılmaz güzel bir olay olarak nakşetmiş olmaklığını kendi kadim değerlerimiz açısından da çocuklarımızın zihnine küçük yaşlarda nakşetmemiz gerektiğini düşünerekten paylaşmak istiyorum. Yoksa bir imrenti, bir özenti olarak değil. Bu anlamda acizane Ramazan gelmeden evvel işte her zaman anlattığım gibi evlerin süslenmesi, çocuklara o evin daha hazır bir hale getirilmesi, evimizin işte yapısı itibarıyla daha temiz olması, bedenimizin daha temiz olması, iş yerinde iş yükümüzün biraz daha ona uygun hale gelmesi gibi bazı hazırlıkların olması gerekiyor. Bu arada Twitter'da sürekli paylaşıyorum. Yüksek Öğrenim Kurumu'nu bütün kalbimle protesto ediyorum. Beddua etmiyorum ama şu Müslüman beldede 3 tane yavrum var. Üniversitede bir şekilde, yani yüksek lisans yapan, üniversitede okuyan, sınavları olan, bir tanesinden ayrıyız. Sınavları dolayısıyla Antep'e gitti. Bir tanesiyle beraberiz ama yine dersleri dolayısıyla iftar vaktinde bile bizden uzak. Bir tanesi yarım bizimle, yarım sınavları ve okuluyla. Dolayısıyla Müslüman ülkede Müslümana yapılan bu zulmü en şiddetli bir şekilde protesto ediyorum. İlgileri, yetkileri bu anlamda mahşerde iki elimin iki yakalarında asılı kalacağına dair uyarıyorum. Yani bir Yahudi futbolcuya gösterdikleri nezaketi, dini açıdan onun Yevmi Sebt kutsal cumartesilerine saygı duyarak Futbol Federasyonu'nun bütün lig fikstürünü değiştirip Balli'nin oynadığı Sivas Spor'a cumartesileri maç vermeyen zihniyet, üstelik 28 Şubat döneminde 2022 Türkiye'sinde Müslüman çocuklarımızı gurbet ellerde, yurt köşelerinde, kütüphane köşelerinde, üniversite amfilerinde dersle, sınavla meşgul edip Ramazan'ın ruhaniyetinden, aileyle birlikte olmaktan uzaklaştırıyor. Daha fazla oruç ağzımla farklı bir şey söylemeyeyim ama bunun vebali çok ağırdır. Özellikle YÖK ve üniversitelerin rektörlerinin bu konuda, en azından İngiltere'de bulunduğum dönemde City Üniversitesi'nin rektörü o güzel ve nezih insanın Müslüman öğrencileri toplayıp, evlatlarım sizin dininizin vecibesi olarak orucun bu kadar zor bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir ay boyunca olduğunu bilmiyordum. Siz bir ay oruçluymuşsunuz. Ben yeni rektör oldum. Bu yıl için çok üzgünüm. Size özel ders planlarını, yemek planlarını uygun bir hale getiremedim ama dersimi çalışıp gelecek sene size söz veriyorum. En uygun şartlarda dini vecibelerinizi yaparak, orucunuzu tutarak, üniversiteden de geri kalmadan ders şeyinizi ona göre ayarlayacağım demesini asla ve asla unutamıyorum 2000-2001 yıllarında. Bu anlamda bizim rektörlerimizin şu dini mübini İslam'ın Müslüman beldesinde, şu cennet vatanda, şu cennet mekanda, şu vaat edilmiş kutsal topraklarda Resul Efendimiz'den bize müjde olan İstanbul'umuzda bile uygulanmamış olması büyük bir aymazlık olarak geliyor. Her şeyi Cumhurbaşkanımızdan beklemek, illa onun kulak çekmesini beklemek, illa ondan bir emir beklemek gerekmiyor. Müslümanız. Ramazan'da eşlerimizle, çocuklarımızla, ailemizle birlikte olmamız gerekiyor. Yani daha fazla kötü bir şey söylemek istemiyorum. Oruçlu olmam bunun önünde engel. Ama Twitter'dan gerektiği kadar anlayacakları dilden yazmaya gayret ediyorum. Siz de bu konuda Allah'ın hatırı kalır, Rabbimiz gücenir. Kendi şahsi menfaatleriniz uğrunda yaptığınız mücadelenin en azından yarısı kadar, haşa o da olmaz, iki katı kadar demem lazımdı, 10 katı kadar demem lazımdı. Bu uğurda bir mücadele vermezseniz Rabbimizin de hatırı kalır diye düşünüyorum. En azından paylaşın, taleplerinizi bu anlamda söyleyin ki onlar da ayaklarını denk alsınlar. Müslüman beldede Müslümana olan bu zalimliği, bu zulmü, bu aymazlığı, bu yok saymayı, ya bir dakika biz Ramazan ayındayız, burada bir şeyler değişik olması lazım, bir şeylerin değiştirilmesi lazım diye düşünsünler diye hatırlatmış olayım. Aziz dostlarım, bu anlamda ne dedik? Hedef belirlemek lazım. Ramazan ayına girerken, Ramazan'ın işte bu hafta son 10'una gireceğiz. Son 10 gününe girerken yarın itibariyle işte itikaflar başlamış oluyor Allah'ın izniyle. Bu anlamda İşte itikafa hazırlık, tefekküre hazırlık, mukabeleye başlarken ya ben Kur'an-ı Kerim'den inşallah Ramazan'ın son programında bunu anlatacağım size. Ben hedef belirlerken her yıl Kur'an-ı Kerim mukabelesinde ya bu yıl Kur'an-ı Kerim'den bir şey çıkartayım diye o niyetle okuyorum. Hedefim bir şey. Küçük gelebilir size, ya hocam o kadar okuyorsun 30 cüz bu mu kalıyor aklında diyebilirsiniz. Acizane böyle yapmaya gayret ediyorum. %100 uygulamayabilirim ama bu hedefi baştan tespit edip Kur'an-ı Kerim'i okurken böyle özümsemeye çalışarak, ya Kur'an yeni iniyormuş gibi bana acaba ne söylüyor? Bu yılki haleti ruhaniyetime göre, bu yılki aile yapıma göre, bu yılki toplumsal statüme göre, bu yılki işlerime göre, bu yıl bana ne söylüyor Rabbim diye en azından böyle bir hedef belirlersek, hani you are what you think diyorlar ya İngilizler, ne düşünüyorsan olsun, düşünce aleminde ne düşünüyorsak oysak tefekkürümüz belli bir hedefle önce zihnimizde odaklayıp, çünkü katkı ilk önce insan zihninde başlar. İnsan zihninde oluşturamadığı hiçbir imgeyi, simgeyi gerçek hayata taşıyamaz. Bir hedef belirleyerek en azından bunu yapacağım dersek oruçtan nemalanmamız, faydalanmamız çok daha farklı oluyor. Bu oruç bu yıl bana ne sağlayacak diye düşünmemiz, bunu bir yazılı hale getirmemiz, hatta bunu ailece oturup konuşmamız, bu yıl oruçtan, oruç ayı Ramazan'dan, Kur'an ayı Ramazan'dan ben ne alacağım, hayatıma ne katacağım diye düşünürsek, bir hedef belirlersek, en azından acizane size bir dost tavsiyesi, her Ramazan okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden sonra bir olumsuz özelliğimizden kurtulursak, bir olumlu özellik, bir tanecik, biricik, küçük gibi geliyor ama işte ben 55 yaşındayım. Çok küçüklüğümden beri Kur'an-ı Kerim okuyorum. Keşke bunu küçük yaşlardan beri yapmış olup 40-45 özelliğim, kötü özelliğimden kurtulmuş, 45 yeni güzellik sağlamış, katkı haline getirmiş olsaydım kendi hayatımda. Dolayısıyla küçümsemeyin. Amellerin en değerlisi az bile olsa devamlı olan diye buyuruyor. Evkille diye de ifade etmiş. Azıcık bile olsa demek yani. Devamlıysa Allah'ın en sevdiği amel haline geliyor. Bunu Ramazan'ın son programında işleyeceğim ama şimdiden hani onu bir hedef haline getirirseniz çok daha farklı olacak. Gelelim aziz dostlarım oruç ve sağlık kısmına. Geçen hafta kısmen buna değindim. Japon bilim adamının oruçla alakalı, özellikle Yoshinori Nagumo diye paylaşmıştım. Japonların Kadim Beslenme Sırrı diye bir kitabı var Türkçe'de. Citrullin dediğimiz açlık geninin aktive edilmesiyle alakalı bugün bir başka Japon bilim adamından, Japon Jikei Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yoshinori Nagumo'nun bu söylediğinin dışında Nobel ödülü kazanan Yoshinori Osumi diye geçer bu. Biri Nagumo, biri Osumi. Dolayısıyla ikisi de özellikle günde tek öğün tükettiğimizde, aç kaldığımızda vücudumuzdaki gençlik geni olarak adlandırılan sirtüin geninin aktif hale geldiğini, sirtüin geni açlığa maruz kaldığında vücudumuzda 600 trilyon 60 trilyon hücre içerisinde tüm genleri tekrar taradığını, 16 bin genimizin bozulmuş ve hasar görmüş olanlarını tek tek onardığını, ömrü uzatmakla kalmayıp sirtüin geninin aynı zamanda yaşlamayı da önlendiğini, bu yüzden anti-aging etkisi de olduğunu, hani cilt güzelliğine, genç görünmeye, cildin pürüzsüz ve parlak olmasına milyarlarca dolar para harcıyor dünya. İşte alın bedava bir gençlik iksiri diyordu Yoshinori Nagumo. Açlığın tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek yenilenmesini sağladığı teziyle Nobel ödülü kazanan Yoshinori Osumi, orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti aziz dostlarım. Yani direkt kendisi bunu ifade ediyor. Benim makalesine ekstradan eklediğim bir şey değil. Genlerdeki mutasyonlar hastalıklara neden olurken aç kalma süreçlerinin kanser ve nörolojik olarak, psikolojik olarak bir sürü vakalarda düzelmelere sebep olduğu gerçeğini ve sağlığa katkılarını kanıtlayarak 39. Nobel Tıp Ödülünü aldı. Otofajoni, yani insan vücudunun aç kalınca zayıf ve hastalıklı hücrelerin içindeki gereksiz parçalıkları yok etme programını, otofajoni, yani bunu internetten bu şekilde bakabilirsiniz, otofajoni diye. Demek ki vücudumuz aç kaldığı sürece zayıf ve hastalıklı hücrelerin içinde gereksiz parçacıkları kendi kendine yok eden bir ilahi programı var. Ve Yoshinori Osumi, Nobel ödülü kazanan bilim adamı, bunun açlıkla sağlandığını, 3 günlük oruçtan sonra vücudun bağışıklık mekanizmasının yeni al yuvar oluşumu sağladığını ispat etti. Vücut bu süre içerisinde eğer 3 gün aç kalırsa, biliyorsunuz birkaç sene evvel vefat eden Aydın Salih rahmet olsun 3 günlük şifa oruçlarını öneriyordu. Birçok tıp camiasında canım 3 günlük oruç olur mu? 3 gün insan aç kalır mı diye ona karşı çıkıyorlardı. Ben bir doktor değilim ama adamcağız bununla Osumi Nobel ödülü kazandıysa herhalde Nobel tıp anlamında dünyanın en böyle prestijli kurulu olsa gerek, bu ödülü vermek için toplanan kurul gerekli incelemeyi yapmış olsa gerek. Vücut kesinlikle bağışıklık sistemini tamamıyla yeniliyor oruç döneminde. Bu konuda Müslümanların orucu adeta diyor bir yenilenme programı olarak karşımıza çıkıyor. Hücreler bize benzemeseler bile bazı durumlarda aynı insanlar gibi hareket ediyorlar. Çöplerini özel torbalara dolduruyorlar. Otofagozomlar ve konteynerlere dopluyorlar. Yani bu özel torbalara, ne diyelim, çöp torbalarına otofagozomlar diyor. Konteynerlere depoluyorlar bunları. Bu da lizozomlar. Lizozomları zaten hücrecilik yapı itibariyle ortaokuldan beri biliyoruz ama yeni bazı kavramlar da var. En kirli olanları yok edip sindiriliyor. Bazıları da yeniden dönüştürülerek enerji üretiminde kullanılıyor hücre içindeki enerji ihtiyacında. Böylece erken yaşlanmanın önü tıkanıyor. Otofaji, vücut stres altındayken ne demiştik? Vücut kendi kendini yeniliyor. Oruç tutarken ya da açlık sırasında çok daha fazla çalışıyor. Hücre enerji üretimini kendi iç imkanlarını kullanarak yapmaya çalışıyor. Ve tabii ki ilk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindirerek temizliğe başlıyor. Olumsuz olan bütün özellikleri de yok etmiş oluyor. Otofaji sürecinde belli bir süreklilik olmazsa Parkinson hastalığı, diyabet ve kanser hastalığı kaçınılmaz olabiliyor. Dolayısıyla yılda bir ay kadar bir süre ara vermeden aç kalmanın harikulade bir tasarım olduğunu söyleyebilirim diyor. Can dostlarım, aziz dinleyenler, bu makaleye benim kattığım bir yorum değil. Bizatihi Osumi'nin, Japon bilim adamı, Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan, kendi sözleri, İslam'ın hastalıkların ciddiyetini otomatik olarak ortadan kaldıran bir sağlık programı var. Dolayısıyla ben bu lafından Osumi'nin peygamberimizin hani oruç tut sıhhat bul sözünü, Medine'de Mısır devlet başkanının ona gönderdiği doktorları tekrar ona geri göndermesi, biz hasta olmayız çünkü acıkmadan oturmayız, doymadan kalkarız, hacamat oluruz diye ifade eden Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı geldi ama tabii ki bunları söylerken ya hocam illa bir vecibeyi yaparken böyle bilimsel olarak açıklamak mı lazım? İlla onun bir faydasını, katkısını söylemek mi lazım? Rabbimizin bütün emirleri baş göz üstüne değil mi? Diyebilirsiniz. Elbette öyle. Ama hani bilgili, ilimle taçlanmış, farkındalığı yüksek bir şekilde hikmetini de araştırarak çok yüksek bir ilimle yaptığımız amellerin biraz daha bizdeki etkisi çok farklı oluyor. Bu modern tıpta bile böyle hastalara verdikleri ilacı çok detaylı bir şekilde anlatıyorlar. İnternetten araştırmasını istiyorlar. Dolayısıyla hasta kandırılmadığını anladığında, yani güven oluştuğunda, o ilacın tesirine güvendiğinde tedavisi çok daha hızlı oluyor. Tam aksi şekilde de eğer pimpirikli bir hastaysa ilacın etkilerine değil yan etkilerine bakarsa, aslında ilaç çok şifalı olmasına rağmen binde bir bile olsa aslında onda hiç olmayacak yan etkileri de vücuduna çekmiş oluyor. Az evvel söylediğim "You are what you think", ne düşünüyorsanız osunuz sözünü burada unutmayalım. Orucun bir taraftan yaşlanmayı yavaşlatması, bir taraftan kesinlikle hafızayı tertemiz, berrak bir hale getirmesi, bunun tabii aziz dostlarım belli bir dönemde aynı anda eş zamanlı olmuş olmasını Allah rızası için önemseyin. Tek başına bakın, onlar oruçta bile bu kadar dünya şifa buluyorsa, orucun böyle bir şifa vesile olduğunu anlıyorsa, onların pas geçtiği bazı dini vecibeler var ve bu aya mahsus hasreten Resulullah Efendimiz'den Cibril-i Emin'in ona mukabele Kur'an-ı Kerim okuyarak, onun dinleyerek mukabele kültürü var. Kur'an ayı diyoruz bu sebeple. Cebel-i Nur'da Hira Mağarası'nda itikafı var. Tefekkür ayı diyoruz bu anlamda. Sosyal olarak, toplumsal olarak dayanışma var. Teravih ile bir kaynaşma var. Çocukları oraya götürme var. Cıvıl cıvıl olma var. Sahurda bereket olduğuna göre gece tekrar kalkma var. Bakın gece çok zordur yani. Yani saat 3-4 gibi kalkmak hakikaten nefse çok ağır gelen bir şeydir. Çok böyle aç kalan ve uykusuz kalan iki insana sormuşlar, yemek mi uyku mu? İkisi de uyku demiş. Yani aç kalan da uykusuz kalan da, bunu siz bile evde denemişsinizdir birçok kez. Çok böyle uykunuz ağırlaştığında yemeğe ve sahura davet edildiğinizde böyle uyku şeyiyle, mahmurluğuyla ya ben yemeyeceğim, gelmeyeceğim dediğiniz olmuştur. Dolayısıyla en tatlı vaktinde uykunun, saat 3'e kadar bütün hormonlar vücuda depolanıyor. Bütün hormonlar yeteri kafi miktarda hücrelere zerk ediliyor. Dolayısıyla vücut yenilenmiş bir vaziyette. Demek ki yeniden bir gıdasını alması gerekiyor Ramazan döneminde. Dolayısıyla buradan şunu tefekkür etmenizi istirham ediyorum bu tefekkür ayında. Evet, oruç tek başına da bir şifadır ama bunu 5 vakit namazlarımızla, 5 vakte birkaç vakit ekleyerek, işte sabahları işrak ve duha namazlarıyla, akşamları evabin namazlarıyla, gece teheccüd namazlarıyla 8 vakite çıkartırsak, teravihi ayrı bir vakit olarak alırsak 9 vakte çıkartırsak inanılmaz bir bereket olacaktır. Dolayısıyla namazlarımızı artırmak. Orucumuz var 2. Kur'an-ı Kerim var, mukabele okuyoruz. 3, tefekkür ayı, tefekkür ediyoruz bunu. 4, Ramazan olmasa bile teravihlerimiz var. 5, dolayısıyla hani 5'i bir yerde yaptığımızda ya da 6'yı da ekleyelim, bir de cebimizden de bir şey çıkacak, canımız yanacak böyle yani, haşa, hiçbir İslam vecibe can yakmaz ama hani anlatırlar böyle iki tane fabrikatör abi kardeş. Kardeş çok böyle cimriymiş, abi çok cömert. Hayır hasenat için istemeye gelen kişiler gelince kasayı arkasını dönmüş. Abi kasayı aç, istediğin kadar ver ama bana ne kadar verdiğini söyleme, görünce dayanamıyorum demiş. Esprili bir şekilde anlatırlar bunu bir ilimizle alakalı. Dolayısıyla hani fitrenin de fakirlerin o fakir fukaralıktan kurtulmasını sağlama, evlerine güzel yiyeceklerin, çocuklarına bayramlık giyeceklerin girmesi adına bizdeki oluşturduğu o pozitif atmosferle beraber oruç bir şey ifade eder. Elbette kuru kuruya bir orucun da bir tesiri vardır hücresel manada ama bambaşka bir ruhaniyete bürünen bir oruç, asıl zihinsel, ruhsal, bedensel sıhhat o olsa gerek. Kanserli hücreleri temizliyor ve çok daha insanı berrak ve parlak bir zekaya, hafızaya kavuşturuyor. Aziz dostlarım, Bu anlamda kalori almada Amerika'nın bile önünde olan Türkiye'nin günlük 3706 kaloriye çıkan beslenmesini, Amerika'da 3682, dünyada en fazla kalori alan ülkelerden bir tanesiyiz. Biraz da şekerlemeler falan, hani Antepli bir kardeşiniz olarak bunu çok iyi yaşayan bir kardeşinizim. İyi derken hani ne kadar iyi, espiritüel manada söyledim. Bunu biraz düşünerek, tefekkür eyleyerek bir miktar düşürmemiz lazım. Allah daim eylesin. Birbirimize dua edelim. Ben birçok konuda eleştirinizi alacak, duanıza muhtaç, himmetinize muhtaç bir kardeşinizim. Ama şimdilik eğer böyle giderse 2 kilo verdim gibi görünüyor. Birazcık böyle en azından Ramazan döneminde kilomu korusam, ekstradan kilo almasam, Ramazan ruhaniyeti bende, içimde bir başka heyecan olarak canlanacak. Aziz dostlarım, oruçla alakalı Harvard'ın bir bilimsel makalesinden bir şey çıkartmıştım. Onlar tabii bunu fasting olarak, oruç tutmak olarak da söylüyorlar. Açlık olarak, basit bir aç kalma olayı olarak da söylüyorlar. İkisi de başımızın tacı. Hangisi olursa olsun bizim için önemli bu. İster böyle İslami terminolojiye uygun bir şekilde Rabbimizin bir emri diye bunu yapalım. Fast olsun bu. Fasting diyorlar mesela ona. İsterse basit bir aç kalma olayı olarak hunger dediğimiz yapılsın. İnsana sonuçta bir fayda veriyor ama tabii ki Müslümana yakışan Allah Resulü'nün eleştirdiği bir şeydir bu. Aç kalmak. Bağladığın zaman bazı şeyler de kedimizdi, köpeğimizdi, bazı kümes hayvanlarıydı, ahır hayvanlarıydı. Onlar da sizleri bizleri tenzih ederim aç kalabiliyorlar. Bu anlamda şeytanın bile bağlandığı bir dönemde biz şeytanın prangalarla bağlandığı bir dönemde daha manevi yüksek bir oruç tutmaklığımız lazım diye bunu söylüyorum. Harvard'ın bu makalesinde Promotes Blood Sugar Control by Reducing Insulin Resistance diyor. Yani insülin direncini azaltarak kan şekerinin kontrolü destekleyen bir şeydir. Direkt bunu fasting olarak söylüyor. Yani hunger olarak, açlık olarak değil, orucun insan metabolizmasına olan etkisini araştırdığında Promotes Better Healthy by Fighting Inflammation, enflamasyonla savaşarak sağlığı, daha iyi bir sağlığa kavuşmanızı teşvik eder diyor. İngilizce ile kafanızı yormayayım. Kan basıncını, trigliseritleri, kolesterol düzeylerini iyileştirerek kalp sağlığını iyileştirir diyor. Özellikle iltihabi durumları yok eder diyor. Beyin fonksiyonunu artırır. Nörodejeneratif bozuklukları önleyebilir. Daha berrak bir zihin demiştim ya. Kalori alımını sınırlayarak metabolizmayı hızlandırır. Kilo kaybına yardımcı olur. Büyüme, metabolizma, kilo kaybı ve kas gücü için hayati olan büyüme hormonu salgısını artırır. Yaşlanmayı geciktirir. Ömrü uzatır. Kanseri önlenmeye yardımcı olur. Kemoterapinin etkisini artırabilir diye Harvard'ın son makalesi bunu ispat etmiş durumda. Tabii bütün bunların yanında basit bir hunger, açlık olarak değil de şuurlu bir fasting, oruç olarak yapılırsa çok daha etkisi yüksek olacaktır. Orucun yıl içerisinde belli zamanlarda tekrarlanması gereken bir alışkanlık haline dönmesini de tavsiye ediyor uzmanlar. Geldi Resul Efendimiz'i anma, ona salat ve selam okuma, Allahümme salli seyyidine Muhammed ve seyyidine Muhammed deme. Kurban olduğum değişik vakitlerde Hazreti Davut orucundan, Hazreti Musa orucundan, Hazreti İsa orucundan, Hazreti Adem'in orucundan, Nuh'un orucundan, kendi tuttuğu oruçtan, İbrahim Aleyhisselam'ın tuttuğu oruçtan dem vurarak farklı oruç türlerini Ümmet-i Muhammed'e tavsiye etmiş. Bu anlamda ben oruçla çok alakalı değil ama Resul Efendimiz'in hastaya yedirmek için ısrar etmeyiniz sözünü, hani onu Allah yedirir, onu Allah doyurur sözünü tıbbın şimdi tasdik ettiğini görüyorum. Dolayısıyla hasta olanlar tıka basa yediklerinde vücuttaki o iyileşme süreci sindirim, bütün gücünü sindirim harcadığı için iyileşme tam olarak sağlanmıyor. Bu anlamda ben şehir çocuklarının çok böyle el bebek gül bebek yetiştirilmesi, annelerin ellerinde kaşıklarla peşinden koşmasını çok doğru bulmuyorum. Yedirme ilmi ayrı bir ilim. Bunu öğrenmesi lazım annelerin. Çocuğun karşısında onu televizyona, tablete, telefona mahkum kılarak bir yedirme şekli değil. Düzenli, tertipli, sistemli, disiplinli bir yeme şeyinde. Ya çocuktur bu yani. Köylü çocuklara bir bakın. Anadolu'da bir bakın. Çocuk yemek görünce dalar yani oraya. Her an yemek ister. Ondan gerekli vitamini almak ister. Ortada bir şey bulduğunda onu yemek ister. Zorla bir köylü annemizi, ninemizi, çocuğunun torununun peşinde yemek yedirmek için kovalarken göremezsiniz. Dolayısıyla o sisteme, Anadolu erenleri, erenliği diyoruz ya buna, gönlü güzel insanların, Anadolu'nun gönlü güzel insanlarının bilgeliğine ulaşmamız lazım. Aziz dostlarım, bu anlamda İbrahim Saraçoğlu hocamızın Ramazan'da aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğinde metabolizma rahatsızlıkları hemen patlak gösteriyor, yükseliş yapıyor Ramazan'dan sonra diye bir uyarıyor. Bu anlamda evet, bazen çok yiyebiliyoruz, bazen ipin ucunu kaçırabiliyoruz ama en azından aşırı tatlı ve aşırı yağlıdan bir şekilde kısarsak, belki karbonhidratları bir miktar kısabilirsek, kendi yiyeceklerimizi bazı günler mesela ekmeksiz yapabilirsek inşallah çok daha farklı ve katkı sağlamış olacak. Ben yeniden bu mübarek ayınızı tebrik ediyorum. Yeniden sizlerin Ramazan içerisindeki bütün rükünlere, ilk şeyi biliyorsunuz teravih ile başlıyor Ramazan. Ramazan'ın birinde hilal göründüğünde yarın oruç tutacaksak, sırasıyla söylemem gerekirse teravih ile, sahurla, sabah namazıyla, sonrasında işrak ve duha namazlarıyla, öğlen namazlarıyla, ikindi namazlarıyla, akşam namazlarıyla, hemen beraberinde yaptığımız iftarlarla veya da iftarın hemen sonrasında kıldığımız akşamla, sonrasında evvabin namazlarıyla, yatsıyla ve tekrar teravihle, arada da okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerle, elimizi cebimize, kesemize atıp içinde akrep olmasın inşallah, fakir fukarayı fitrelerimizle çok sevindirmemizle, evlerimizi cıvıl cıvıl şen şakrak bir hale getirmemizle, çocuklar için inanılmaz bir şekilde süslememizle, o süslerin altında onlara en iyi davranabileceğimizin en üstün, en güzel meziyetleriyle davranmamız Ramazan'ı gerçek bir sevinç ayına dönüştürmemizi, dönüştürmekliğinizi Rabbi Celil'den niyaz ediyorum. Hepinizin yeniden Ramazan'da tebrik ediyorum. Yarın başlayacak olan itikafın hakkımızda hayırlı olmasını, yapabilenler için 10 gün, yapamayanlar için her vakit namazında mescide itikaf niyetiyle girenler o itikaftan nasibini alıyorlar. Yapabildiğimiz kadarıyla bu tefekkürden mahrum kalmamamızı niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere can dostlarım.